Hayırlı günler, hayırlı cumalar A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. Bilal Hocam, Caner Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la beraberiz. İnşallah. Yine ahir zamanın özelliklerinden konuşacağız inşallah. Çok önemli bir dönemdeyiz. Çok kutlu bir dönemdeyiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdelemenin öneminden de bahsedeceğiz. Çünkü baktığımız zaman dünyada bir kargaşa ortama hakim şu anda. Dolayısıyla Müslümanlar zulüm görüyor, eziliyor, itilip kakılıyor. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini aşkla ve şevkle bekliyoruz ve müjdelememizin de bir görev olduğunu Peygamber Efendimiz emrediyor. Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenin emrini veriyor bize. Bir takım insanlar, hayır efendim bunu böyle yapmayacaksınız. Biz bir takım insanları dinlemeyiz. Biz Peygamberimiz, güzeller güzeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne emrettiyse biz ona uyarız. Çünkü biz biliriz ki Peygamber Efendimizin bize gösterdiği yol en doğru yoldur. İnşallah. Bununla ilgili hadislerimiz var. Onu da paylaşalım inşallah izleyenlerimize. Hazreti Mehdi ile müjdelenmenin önemi şu şekilde hadislerde geçiyor. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların itilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeryüzünü kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi adalet ile merhametle doldurur. Hazreti Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh dan inşallah. Kitab-ül Burhan Fil Alametil Mehdi'ül Ahir Zaman. Sayfa 12'de bu şekilde geçiyor. Hakikaten baktığımızda insanlar şu anda hem sosyal hem de savaş ortamı içinde. Yani sosyal bozukluğun getirdiği bir düzensizlik de var. İnşallah ahlakın da getirdiği bir şey var. Düzensizlik var.
De ihtilaf diyor değil mi Ebu Hocam? Mesela bak o insanların ihtilaf içinde bulundukları bir sırada. Değil mi? Şu anda peki bakıyoruz İslam alemine değil mi? Dünyanın durumuna. Bir kere ihtilaf tam hakim. Değil mi? Ayrılma tam hakim. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinden bir tanesi o ayrılanları bir araya getiriyor. Ayrılıklar sona eriyor. Bütün Müslümanlar tek bir çatı altında bir araya geliyorlar. Demek ki ahir zamanda olduğumuzun ve bu ayrılığında Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, çıkışı ve zuhuru öncesi bir alamet olduğunu anlıyoruz. Çünkü hiçbir zaman böylesine dünya çapında Müslümanlar arasında bir ayrılık olmamıştı.
Maşallah.
Değil mi? Mesela bazı kişilerin açıklamalarını görüyorsunuz. İlk önce gelecek beni kesecek diyor. Şafileri kesecek diyor. Caferileri kesecek diyor. Yani Müslüman bırakmıyor göya bunun açıklamasına göre Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde. Öyle değil. Yanlış anlatıyor. Bilakis tam tersi Mehdi Aleyhisselam yapılmış olan tahribatı tamir etmeye geliyor.
Maşallah.
Kendisinden önce meydana gelmiş olan ihtilafları çözmeye geliyor. Ayrılıkları birleştirmeye geliyor. Özelliği odur Mehdi Aleyhisselam. Anlatırken böyle anlatacaklar. Doğrusu bu. İzleyenlerimiz de bunu çok iyi öğrensinler. Mehdi Aleyhisselam ihtilafa değil, birleştirici özelliği vardır. Maşallah. Birleştirmek için Cenab-ı Allah'ın gönderdiği halifesidir. Halifetullah'tır inşallah.
İnşallah. İnşallah. Hocamız da söylemişti. Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük, yani en önemli alametlerinden biri de Türk-İslam birliğini kurması demişti inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Başka bir hadiste, bütün bunlar yani ahir zaman alametleri, ülkelerin değişime uğrayacağı, kulların zayıf duruma düşeceği ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir. Baktığımızda da onu yaşıyoruz. İşte o zaman benim soyumdan olan kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir kavimle ortaya çıkacak ve Allah bu kavim aracılığıyla hakkı üstün getirip onların ilim kılıçları ile batılı söndürecektir. Ey insanlar, Mehdi'nin çıkışı ile müjdelenin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Boşa çıkmaz. Onun hükmü geri çevrilmez. O her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır.
Maşallah.
Diyor. Maşallah.
Mesela bak bu hadis-i şerifte değil mi? Şimdi Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Sünnet inancında inkarı mümkün olmayan bir konudur. Bunu her defasında söylüyoruz. Yani kim bunu inkar ederse o Ehl-i Sünnet inancında değildir. Yani Mehdi gelmeyecek diyen biri varsa duyarsanız bilin ki o Ehl-i Sünnet inancında değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmiyordur. Başka bir kafadandır o. Kendi kafasındandır. Bak şimdi nasıl inkar edebilir ki bir insan ülkelerin değişmeye uğrayacağı diyor. Ülkelerin değişmeye uğradığını görüyor musun şu an dünyada? Görüyoruz değil mi? Hı. Yani olay üstüne olay, olay üstüne olay değil mi? Mesela 40 yıllık hükümranlıklar yerle bir oluyor. Daha önce niye olmadı kardeşim? Yani neden şimdi? Çünkü peygamberimizin tarif ettiği dönemde oluyor. O yüzden şimdi oluyor. Kulların zayıf duruma düşeceği. E işte görüyorsun Müslümanların hali değil mi? Afganistan'da, Doğu Türkistan'da sırf Müslüman oldukları için ne hale getirdiler insanları değil mi? Eritiyorlar ya Müslüman olduğu için. Artık yakmayı da bırak eritiyorlar, yok ediyorlar Müslümanları. İşte zayıf duruma düştüğü bir dönem dünyada. Tam Peygamber Efendimiz tarif ettiği gibi. Ve bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde diyor. Hayrettir. Yani harika bir olaydır. Hicri 1400'den önce yani 1980 yılından önce Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hiçbir sorun yok gelişiyle ilgili. Bakıyoruz o kadar güzel anlatıyorlar ki yani hakikaten çok güzel anlatıyorlar. Hadis-i şeriflere tam mutabık Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de gelecek, başımıza geçecek, yeryüzünde adaleti tesis edecek diye detaylarıyla anlatıyorlar. Niye detaylarıyla anlatıyorlar? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok detaylı anlatmış Mehdi Aleyhisselam ve ayrı zamanı. Evet. Ama her nedense bakın tam Mehdi Aleyhisselam çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde çıkacak Mehdi Aleyhisselam. Hicri 1400'den sonra bir bakıyoruz 1980'den sonra yok yok pardon ya ben yanlış söylemişim öyle bir şey yok. Mehdi gelmeyecek. E canım gelse de işte bu yüzyılda gelmeyecek bilmem 570 yıl sonra gelecek bilmem kaç milyar yıl sonra gelecek gibi açıklamalar göz. Bakın çok manidar. Çok bu da harikadır. Bu da ayrı zaman harika bir maşallah özelliğidir. Bir bakıyoruz Hicri 1400'den sonra yok kardeşim Mehdi gelmeyecek diyenler de çıktı. Yani izleyenler, bizi takip edenler zaten bunu biliyordur. Demek ki bu da hak. Demek ki bu da Peygamber Efendimiz bir kez daha doğru söylediğini biz görüyoruz. Samimi Müslümanlar da daha çok heyecanlanıyorlar. Daha şevkle, aşkla eskisinden daha fazla arzuyla, istekle Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. İnşallah. Ama hiç kimse bak bu durumu inkar edemez. Yani bu hadis gerçekleşmedi diyemez hiç kimse. Ülkelerin durumu ortada. Kulların durumu zayıf düşe ortada. Mehdi Aleyhisselam inkar ediliyor mu? Evet. Ediliyor. Bak işte ne kadar tam mutabık Peygamber Efendimiz tam görmüş ve anlatmış. Demek ki doğru. Yani bunlar inkarı mümkün olmayan konulardır inşallah.
İnşallah. Tabi önemli İslam alimleri de inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesi konusunda titizlikle davranıyorlar. Mesela bunlardan İmam Rabbani Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesi de şu konuya dikkat çekiyor. Şu hadise inşallah. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde açıkça işlemedikçe Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmez. Tam şimdi Serdar Hocam'ın dediği gibi tam o dönemi yaşıyoruz. Ayrılıkların olduğu, savaşların olduğu, Müslümanların eziyet gördüğü bir dönemdeyiz. Bu vakitte vaki olan ise küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. İslam'ın ve Müslümanların dahi zaafıdır. Bu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli İslam'ın garip düşüreceklerini anlattığı devirdir. Onlara ne mutlu. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları müjdelemiştir. İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani 381. Mektup sayfa 1184 ve 1186'da inşallah. Dolayısıyla hadislerde de gördüğümüz gibi bu kutlu dönemin içindeyiz. Tam tahakkuk ediyor. Hı. Peygamber Efendimiz'in söylediği bütün hadisleri biz tahakkuk ettiğini görüyoruz. İnşallah.
Biz Peygamberimizin sözüne inanırız.
Maşallah.
Tam inanırız. Gerisine inanmayız. Kim derse desin. Peygamberimizin sözü önemlidir. Ha gerisine şöyle inanırız. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam sözüne mutabıktır, uygundur, öyle inanırız. Ki günümüzün İslam alimleri böyle konuşuyorlar. Tabii. Yani değil mi? Mesela çok mübarek zatlar var günümüzde. Başımızda, Allah razı olsun onlardan. Birçoğu hayatta. Hayatta olmayanlar da aynısını söylemiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarıyla paraleldir. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Bakın ilk evrenin okuduğu ikinci hadis-i şerifin ikinci kısmı da çok manidardır. Buradan Mehdi gelecek. İşte önce beni kesecek. Sonra Caferileri, sonra Şiileri, sonra Şafiileri, ne kadar adam varsa herkesi kesecek. Efendim dünyada adam kalmayacak diyenlere cevap veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak ne diyor. Allah bu kavim aracılığıyla hakkı üstün getirip onların ilim kılıçlarıyla batılı söndürecektir. İlim kılıcı. Daha ilim kılıcının ne olduğunu bilmiyor, haberi yok. Yani ilim kılıcı dendiği zaman, yani bu belinde taşıdığın kılıç akla gelmez. İnsanları kesen kılıç akla gelmez. Yani kan akıtacak kılıç değildir o. Mehdi Aleyhisselam kan akıtmayacak. Kim Mehdi Aleyhisselam kan akıtacak diyorsa yalan söylüyordur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasına uygun değildir onun açıklaması. İlim kılıcı, yani hocamız hep onu söylüyor. Bilimle, ilimle, fenle, sevgiyle, şefkatle, merhametle dini anlatacak, Kur'an'ı anlatacak, iman hakikatlerini anlatacak. Hani nerede kesiyordu Mehdi Müslüman'ı? Bak Peygamberimiz tam tersini söylüyor bu açıklamanın.
Hazreti Mehdi zamanında kan akmayacak.
Değil mi? Bak tam işte doğrusu bu. Bak sonra ne diyor? Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. Neymiş Allah'ın vaadi? İşte öncesinde söylüyor. Ey insanlar, Mehdi'nin çıkışıyla müjdelenin.
Maşallah.
Ya Peygamber Efendimiz söylüyor. Sen Allah'ın vaadine aykırı konuşuyorsun. Uygun değil konuştun eğer çıkmayacak dediğin zaman. Ama istediğin kadar çıkmayacak de, istediğin kadar ertele, ötele. Bak Peygamberimiz cevap veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. Hocamız ne demişti? Anlamadılar dedi Mehdiyeti. Mehdiyet bir kaderdir dedi. Kaderin karşısına geçilebilir mi? Hayır. Cenab-ı Allah'ın takdiridir o, takdiri ilahidir. Mehdi çıkacak. Yani çıktı da zuhurunu bekliyor inşallah. Bak onun hükmü geri çevrilmez. O her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır. İşte o fethe, o fethiye Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ediyor.
İnşallah.
Allah, Allah'ın fethidir o. Ama Cenab-ı Allah kendi halifesinin eliyle onu yapıyor inşallah ayrı zamanda.
Zaten Hazreti Mehdi'nin ordusunun dünyadaki bütün ordulara galip geleceği hadislerde geçiyor inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin yanındaki talebelerinin sayısı, bir başka de işte askerlerinin sayısı zaten 313-314 civarında. Yani normalde 313 kişilik bir ordunun normal bizim bildiğimiz kıta şeklinde savaşmasıyla tüm dünyayı alt edemeyeceği belli zaten. Yani o 313 kişi bir savaşa girse, normal işte silahlı bir savaşa girse zaten hemen, yani Allah'ın, tabii Allah'ın takdiri ama hemen şehit olur zaten, hemen biter yani sayısı. Belli ki fikri bir savaş olacak. Zaten diğer hadislerde de geçiyor. Fikri savaşla tüm ordulara, yani tüm fikir sistemlerine karşı hakkı anlatıp galip geliyor Hazreti Mehdi'nin yanındaki talebeleri inşallah.
Maşallah. Bak Mehdi Aleyhisselam konusu o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz bu konuda çok detay vermiş. Hem ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı öncesi olayları tarif etmiş ard arda. Hem de Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini de tarif etmiş. Yine bir cevap kime? Şahsı manevicilere. Yani Mehdi Aleyhisselam şahsı manevidir, ruhtur, insan değildir. Dolayısıyla bu konuyu ciddiye almayın. Bu konu üzerinde konuşmanıza gerek yok. Böyle biri yok diyenlere cevaptır. Şahsı manevinin fiziksel özelliği olmaz. Şahsı manevinin fiziği olmaz. Özelliği olsun değil mi? O kadar gerçektir ki Mehdi konusu ve Mehdi Aleyhisselam. Bakın Peygamberimiz diyor ki her nerede olursanız olun Mehdi Aleyhisselam'ı bulun ve ona tabi olun diyor. Hatta çok zor şartlarda olsa bile, yani karda sürünerek dahi olsa gidin ve onu bulun diyor. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emri. Ahir zamanda yaşayan Müslümanlar bununla mükelleftir. Yani Mehdi'yi bulacaksın kardeşim. Arayacaksın. Yani bulamazsan da arayacaksın. Öyle yoktu, işte gelmedi, gelecek, 100 yıl sonra falan, böyle değil. Ahir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam var. Peygamberimiz Müslümanlara emrediyor. Bulun onu diyor. Ve tabi olun diyor. Yani. Sen bu gözle bakacaksın. Mehdi gelmeyecek gözüyle değil. Geldi, ben göremiyorum. Görmek için Allah'a dua edeceksin. Cenab-ı Allah kalp gözünü açacak, değil mi? Vicdanını kuvvetlendirecek. İmanın nuruyla diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fark eder diyor talebeleri. Herkes bunun için dua edecek. Ya Rabbi bana imanın nurunu bana nasip et. İmanın nuruyla beni aydınlat, değil mi? Göz görmesi değil, kafa gözüyle görülmüyor. Kalp gözüyle görülüyor Mehdi Aleyhisselam. Bana bunu nasip et ya Rabbi diye yalvaracak. Peygamberimizin emridir bu konu. Mesela bu konuyla ilgili hadisler okuyalım da Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenlere şifa olur hastalıklarına. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki Ebi Şeybe ve Naim bin Hammad Fiten isimli eserde İbn-i Mace ve Ebu Naim ise İbn-i Mesud'da tahric ettiler. O dedi ki o Hazreti Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Hani kesiyordu Mehdi Aleyhisselam insanları?
Adaletten
bahsediyor Peygamberimiz. Bilal'in dediği gibi. Yani adaletin olduğu yerde asma kesme olur mu? Ona ne olur? Mutluluk olur. Ferahlık olur. Kardeşlik olur. Değil mi? Herkesin hukuku olur.
Bolluk olur.
Bolluk olur, bereket olur. Nerede kesme burada?
İşte hatta, doğru. Sayın hocam sözünü kesiyorum. Ahmet Yasin hocamız da bir konuşmasında zaten Deccal tüm dünyayı kana boğdu. Hazreti Mehdi de gelip kana boğarsa o zaman bir farkı kalmaz diyor. Yani Hazreti Mehdi bu kanı durdurmak için geliyor zaten diyor. Hatta orada sert bir şekilde de bir uyarı yapıyor. Şimdi detayına girmiyorum. Evet. Yani Hazreti Mehdi zaten Deccal'in kana boğdu. Şu anda mesela Müslümanlar ülkelere bakıyoruz, diğer ülkelere bakıyoruz. Gece gündüz belki binlerce Müslüman şehit ediliyor. Peygamberimizin bildirdiği bir olay bu. Yani Müslümanlara zulüm ve baskının olacağı. Ama Hazreti Mehdi ve onun kurduğu Türk-İslam Birliği vesilesiyle inşallah Müslüman ülkeler bu zulümden kurtuluyor.
İnşallah.
Bunu da göreceğiz inşallah çok yakında.
İnşallah. O mübarek zatlar, Şeyh Nazım hocamız gibi, Ahmet Yasin ve diğer hocalarımız hepsi yüksek vicdan sahibi insanlar. Ve çok samimiler. Allah'tan çok korkuyorlar, Allah'ı çok seviyorlar. O yüzden doğruları söylüyorlar. Yüksek vicdan sahibi oldukları için. Diğerlerine bakıyoruz. Bunu görmüyoruz onlarda. Evet. Devam ediyor. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Zira o Mehdi Aleyhisselam'dır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gördün mü? Yani sizden kim ona yetişirse ayrı zamanda çıkacak Mehdi Aleyhisselam. 1400 Hicri yani 1980 yılından sonra çıkıyor. İstanbul'a geliyor. Sizden kim ona yetişir? Yani kimin ömrü o vakit varsa ayrı zamanda kim yaşıyorsa o zaman bak kim? Yani burada bir ayrım yok. Ayrı zamanda yaşayan herkese söylüyor Peygamberimiz. Gidin ve onu bulun diyor. Zor şartlar anlatıyor. Bu zor şartlara rağmen gidip bulacaksınız diyor. Peygamberimizin emri bu şekildedir. Açıktır da. Suyuti'den alınmıştır. Celaleddin Suyuti'den. Bu hadis. Bir hadis daha okuyalım. Yine Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenlere ilaç olsun. İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah ve eliye vel göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdim buyuruyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani Gaybet-i Numani sayfa 252'de bakın ne kadar önemli. Bir kere Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri ilmi en çok olan dostlarını sevdiklerini en fazla arayıp soran yani insan ilişkilerinde de çok çok titiz. Değil mi? Yani Müslümanları, inananları, insanları çok seven biri. Onu anlıyoruz. Bazılarının dediği gibi değil. Kesen biri değil. Seven biri. Ve herkesi bir araya toplayan, sevgiyle, şefkatle, merhametle toparlayıcı bir özelliği olan bir insan. Ve ilim sahibi, bilgi sahibi. Zaten batın ilmiyle, ilmiyle dünle hareket ediyor Mehdi Aleyhisselam. İlim sahibidir. Ve bakın onun zuhuru neyin giderilmesi için isteniyormuş? Hüzünlerin. Demek ki hüzün var. Mehdi Aleyhisselam'dan önce. Değil mi? Sıkıntı var, zorluk var. İnsanlar mutlu değil. Zorluk içinde yaşıyorlar. Mezalim içinde yaşıyorlar. Ama Mehdi Aleyhisselam gelince ne oluyor? Hüzünler bitiyor. Yani Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce hüzünler bitmeyecek. Evet. Kim Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini inkar ediyorsa ve istemiyorsa dünyanın işte hüzün, zorluk, zulüm içinde olmasını istiyor demektir. Böyledir yani. Çünkü Peygamber Efendimiz'in müjdesi. Bak Mehdi gelince hüzünler bitecek diyor. Sen de diyorsun biri kalkıyor diyor ki her gelmeyecek diyor. Ha demek ki durumdan memnunsun sen dünyanın durumundan. Sana dokunmuyor ya. Hocamız onu da işte pilavını yiyip sakalını kaşıyıp yatıyorsun. Sana göre bir şey yok tabii. Kafa olarak böyle yaşıyorlar. Öyle değil. Yani dışarı çıkıp dünyadaki bütün Müslümanların durumuna bakacaksın. Ben Allah'a inanıyorum diyenler sırf ben Allah'a inanıyorum dediği için öldürülüyor. İman ediyorum diye öldürülüyor. Bu yüzden. Şehit oluyorlar hepsi inşallah. Buna razı olmayacaksın. Zayıf bırakılmış kadın ve çocuklar adına şeytanı Allah'a sığınırım. Neden savaşmıyorsunuz diyor. Ayet-i Kerime'de. Bunun sorumlu sizin üzerinize diyor çünkü Cenab-ı Allah. Bunu görüp de bunu kabul eden Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenler çok büyük vebal alır. Ayete de tam muhaliftir davranışı. İnşallah.
Şöyle bir ayet okuyayım. Serdar Hocam inşallah. Allah Enfal Suresi 73. ayette şeytanı Allah'a sınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız yani birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Allah yani bunun nasıl çözüleceğini ayette net bir şekilde bildirmiş. Yani farklı farklı kafanızdan yöntemler uydurup bunları deneyin demiyor Allah ayette. Yani bir sorun varsa, Müslümanlar üzerinde bir baskı varsa, zor varsa bunun nedeni bir kere siz birbirinize destek olmuyorsunuz. Çok pardon. Sahip çıkmıyorsunuz. Bunu bildiriyor Allah. Bakın. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani inkar edenler gibi birbirinize yardımcı olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Müslümanların birbiriyle birleşmesi gerekiyor, destek olması gerekiyor. Hocamız demişti, mesela PKK sorunu var değil mi ülkemizin üzerinde. Şimdi eğer Türk İslam Birliği olsa PKK diye bir şey kalır mı? Yani o zaman şöyle bir şeye bile gerek kalmaz. İşte PKK işte durun artık yapmayın demeye bile gerek kalmaz. Zaten kaybolur giderler yani hiçbir şekilde. Ortada öyle bir terör kalmaz Allah'ın izniyle. Ama işte böyle birleşmeyince, ayrı durunca Allah bunun olacağını bildiriyor bize. Dolayısıyla bizim de birleşmemiz gerekiyor. Çok net bir konu yani. Biz ayetin hükmüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa herkes kendi kafasından yöntem uydurursa ki son dönemde bazı Müslüman kardeşlerimiz küçük bir zümre tabii kalkıp komünist yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar. İşte biz canlı bomba oluruz, atarız kendimizi işte veyahut da gideriz başka şeyler yaparız. Çok da detay vermek istemiyorum. Yani komünistlerin yaptığı şeyler neyse mücadele yöntemi olarak. Çünkü onların bir fikri temeli olmadığı için her türlü şeyi yapabilirler. Yani o bir fikri şeyleri yok. Ne evrim teorisinin bir delili var. Ne materyalizmin akli ve bilmeyi bir delili var. Hiçbir delilleri olmadığı için zor kullanmaya kalkıyorlar. Biz şu anda bakıyoruz bütün deliller Müslümanların lehine. Bir bakıyoruz bilim evrim teorisini yerle bir etti. Bilimsel araştırmalarla Kur'an'da çok fazla mucize olduğu anlaşıldı. Zaten Kur'an'da Allah şefkati merhameti zaten emrediyor onun haricinde. Her şey Müslümanların lehineyken gidip bunları bir kenara bırakıp bu gücümüzü komünistlerin fikir temellerinin olmamasından kaynaklı uydurdukları yöntemleri alıp uygulamaya kalkarsak Allah bunun olmayacağını bildiriyor ayette. Benim gösterdiğim yöntemi yapana kadar da bu olaylar başınıza gelecek diyor Allah ayette. Yani bundan çıkan sonuç bu.
Tabii işte Mehdi gelmeyecek, bu yüzyılda gelmeyecek diyenler de bu fikir sistemine hizmet ediyorlar. Bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak. Mehdi Aleyhisselam geldi mi bu konular hallolacak çünkü. Bak işte o hadisin devamında ne diyor? Hüzünlerin giderilmesine vesile kıl diyor ya duasında Peygamberimiz. Ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Ya bak ahir zamanda ümmet dağınıkmış demek ki. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesi ümmet dağınık olacakmış demek ki. Mehdi Aleyhisselam gelip dağınık olan ümmeti bir araya getirecek, düzeltecek. Caner'in dediği gibi. Demek ki yine Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini istemeyenler ümmetin bu dağınık halinden memnun. Bunu anlıyoruz. Bir hadis-i şerif daha paylaşalım. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. Bakın bir önceki hadis de çok manidar. Diyor ki onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Bu Mehdi Aleyhisselam talebelerinin bir özelliğidir. Hocamız onu anlatmıştı. Zehr aleminde görev aldılar. Söz aldılar dedi. Allah onlara sen Mehdi'nin talebesisin değil mi diye sordu. Onlar da evet ben Mehdi'nin talebesiyim dedi ve görev aldı dedi. Bilmez dedi, dünyaya gelir refleks olarak dedi. O bulur dedi. Yani Mehdi'yi arar, bulur. Bulduğunda yanına gelir ve asla ayrılmaz dedi. Bak asla vazgeçme diyor Peygamberimiz. Mehdi Aleyhisselam talebeleri de öyledir. Bilmez onu. Yani yanından ayrılmayı bilmez. Öyle bir şey aklına bile gelmez yani. Öyle bir konusu olmaz onun. Her ne olursa olsun baskı, zulüm, işte gözaltına alınma, iftira, her ne olursa şehitlik, gazilik, her ne olursa olsun hepsi güzelliktir. Onun için asla vazgeçmez. Görev almıştır, söz almıştır çünkü demişti hocamız. Ona da işaret ediyor olabilir. Allahu alem. Ey inananların efendisi, bize senin Mehdi Aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi dedi ki, o Mehdi Aleyhisselam en iyi sığınaktır. Aranızdaki en iyi bilen ve en nazik olandır. Bak nezaketli demek ki değil mi? Çok hassas, çok ince düşünen bir insan olacak Mehdi Aleyhisselam. Öyle insan kesen, adam kesen, Müslüman kesen biri değil. Hatta değil mi? Uyuyanı uyandırmaz diyor. Bir damla kan akmaz diyor. Burnu bile kanamaz diyor insanların Mehdi Aleyhisselam zamanında. Ey Allah'ım, ona sadakat andını, ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ümmetin dağılmışlığını onun eliyle birleştir. Bak Mehdi Aleyhisselam demek ki birleştiriciymiş. Bir araya getiriciymiş ve buna vesile olacakmış. Hocamız da söylüyor, göreceksiniz diyor işte inşallah Türk İslam Birliği yakın zamanda göreceğiz, 10 yıla kurulacak, göreceğiz. Mehdi Aleyhisselam da zuhurunu göreceğiz inşallah. Size izin verildiğinde bunu yapın ve eğer ona, Mehdi Aleyhisselam'a ulaşacak bir yol bulacak olursanız ondan, Mehdi Aleyhisselam'dan başka yol tutmayın, yanından ayrılmayın, ona yardımcı olun, destek olun diyor. De ki, ey emirül müminin, bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki, Beni Haşim'dendir, Arapların yüce dağın zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak kılan madendir. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Savaş meydanında saldırıldığında asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur, Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır, reistir, herkes etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Hiçbir şeyi seni ona biat etmekten alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Maşallah. İşte ne kadar güzel tarif. Aynısını görüyor muyuz? Ahir zamandayız. Evet, görüyoruz. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki, İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve sıla-i rahimi en fazla olandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah. Bilal Hocam'ın da herhalde bu konuyla ilgili işaret bir şeyi var değil mi?
Slaytlarımız var.
Anlatım var.
Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini bildiriyor. Bunun yanında alametlerinin yanı sıra ahlakını ve güzelliklerini de bildiriyor inşallah. Onun devrinde yaşanacak olan güzellikleri az önce bahsettik. Bu özelliklerden bir tanesi onun devrinde bilim ve ilimle, hani bahsettiğimiz gibi kan akıtarak değil de bilim ve ilimle mücadelesini sürdüreceğinden bahsediyor. Kan akmayacak ve hatta akan kanların da durdurulacağından bahsediyor. Bununla ilgili inşallah hadislerimizi okuyalım. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. El kavlül muhtazar fi alametil mehdiil muntazar. Az önce bahsettiğimiz gibi onun devrinde bir damla, özellikle bir damla kan akıtılmayacağı bile söylenmiş inşallah. Yine Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şerifinde tek bir kişinin burnunun dahi kanamayacağını şu şekilde anlatıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Yine El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'il Muntazar sayfa 44'te. İnşallah. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edenler Kabe civarındaki rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmezler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah ilim ve sevgiyle İslam ahlakını hakim kılacaktır. Bununla ilgili de Hazreti Amr bin Af'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Rumlara ait Konstantiniye yani İstanbul tesbihle ve tekbirlerle Müslümanlarca manen fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. Mehdi gayet sükunet içinde yürüyecektir. Allah Teala Hazretleri mümin kullarına İstanbul'un tesbih ve tekbir ile manevi fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Ahmet Gümüşhanevi, Ramüzül Ahadis sayfa 478. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey de şu, hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fethinin manevi yani hep tesbih ve tekbirlerle maşallah, yani ilimle, bilimle, kültürle mücadelesinin bu şekilde devam edeceği, bu şekilde yol alacağı bildiriliyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam en baştan en sona kadar ilmi çalışmayla dinsizliğin fikren yıkılmasına ve sona ermesine, ahlaksızlığın sona ermesine ve ahlakın hakim olmasına inşallah sebep olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde savaş olmayacak. Yine az önce bahsettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz bununla ilgili şöyle buyuruyor. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. Sünenil İbn-i Mace 10 Taksim 334 inşallah.
Maşallah.
Yine bir başka hadis-i şerifte harp erbabı ağırlıklarını yani silah vesaireyi bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. İmam Şahrani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri sayfa 496. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yine emniyet ve sükun hakim olacaktır. Allah onun yani Hazreti Mehdi'nin sayesinde kör fitneyi söndürecek. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak. Kıyamet Alametleri sayfa 164 inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde her yer emin bir hale gelir. Kitabül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman sayfa 58. Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir. Nasıl bizimle onlar arasındaki şirk ve adavetten, husumet ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet, dostluk ve muhabbet yerleşmişse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine öyle olacaktır. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Celaleddin Suyuti sayfa 20. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yine özellikle kadınlara da hani kadınlarla ilgili de detaylı bilgi veriliyor Peygamber Efendimiz tarafından ve kadınların da güvenlik içerisinde olacağı söyleniyor. Yeryüzü emniyette de olacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidip gelebilecektir inşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yine insanların çok mutlu olacağına dair Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. Yani inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında kabirdeki ölülerin bile hani görebilmek için imreneceği inşallah bahsediliyor.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetlerden onun idaresinden sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağı belirtilir. İsafur Ragıb'in sayfa 146, El-Havi 2 Taksim 66-67'de. Herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Seyyid Murtaza, Müştehidi, Sistani Nasr Almaz Yayınları sayfa 257. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin yolundan gidecek inşallah. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacak az önce bahsettiğimiz gibi. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. Medineli Allame Muhammed bin Resul el Hüseyin'i El Berzenci Pamuk Yayıncılık 2002 sayfa 163'te maşallah. İnşallah. Burada da dediğimiz gibi hem kadınlarla ilgili de detaylı bilgi veriliyor, hem yer ve gök ehlinin inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacağı müjdeleniyor inşallah.
Maşallah. Tabii bak, ormandaki hayvan, havadaki kuş, denizdeki balık kadar bile olamıyor demek ki bazı kişiler. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi onları sevindirmiyor her nedense. Onu istemiyorlar, çok acayip. Kabirde olanlar bile, değil mi? Kıskanıyorlar. Yani çok olağanüstü bir durum var ortada. Hatta Bediüzzaman, değil mi? Üstad Hazretleri de öyle buyuruyor. Ta diyor ahir zamanda diyor. Yani kendisinden çok çok sonraki bir dönemde, 100 yıl sonraki bir dönemde, hayatın geniş dairesinde diyor. Yani teknik yönden geniş imkanlara sahip bir zamanı anlatıyor. Risale-i Nur'un diyor asıl sahipleri diyor. Yani diyor, vurgu yapıyor. Kimmiş asıl sahipleri? Mehdi ve şakirtleri diyor, talebeleri. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelirler diyor. Bak, geldiler demiyor, gelirler diyor. O daireyi genişlendirirler diyor. Yani var olan vaziyeti, durumu daha iyi hale getirirler. O dairenin imkanlarını çok çok iyi kullanırlar. Ve daha geniş bir yapı meydana getirirler bütün dünya çapında diyor. Sonra o tohumlar sümbüllenir. Biz de diyor kabrimizden seyreder, Allah'a şükrederiz diyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri de o zaman vefat etmiş olacağını söylüyor. Ama kabrimden seyredeceğim diyor. Neyi? Ahir zamanı, ahir zamandaki olayları, Mehdi Aleyhisselam'ı, Mehdi Aleyhisselam'ın başına gelenleri ve Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetlerini ve Mehdi Aleyhisselam'a yardım eden, onu destekleyen, savunan, onunla birlikte indirilen nuru izleyen talebelerinin hizmetlerini. İnşallah. Ondan sonra da Allah'ın vesilesiyle Türkistan Birliği'nin oluşmasını, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu, Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte namazını, sonra da İslam'ın altın çağını seyredeceğim. Ve elhamdülillah, subhanallah, ya Rabbi sana çok şükürler olsun diyeceğim diyor. İşte bu kadar gerçek bir konudur.
İnşallah. Tabii Hazreti Mehdi ayetlere göre hareket ettiği için bir şefkat oluyor üzerinde. Mesela Ali İmran suresi 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden daldır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Yani Kur'an'a göre zaten böyle bir ahlak özelliği gösterilmesi gerekiyor. Kaba katı yürekli Müslüman olmaz. Yani yumuşak davranması gerekiyor. Güzel söz söylemesi gerekiyor. Eğer öyle yapmazsan diyor Allah, çevrenden dağılır giderlerdi. Böyle bir ayette inşallah. Şimdi Cübbeli'nin bazı açıklamaları olmuştu zamanında. İşte Hazreti Mehdi'nin bu özelliklerini anlattığı güzel açıklamaları olmuştu. Hazreti Mehdi'nin kan akıtmayacağı, son derece şefkatli olacağını anlattı. Şimdi video hazırsa onu izleyebiliriz.
La yukuzu naimen. Uyuyanı uyandırmayacaktır. Ne demek uyuyanı uyandırmayacaktır? Yani çok yumuşak huylu bir insandır. Adam orada uyuyor, aman rahatsız etmeyelim diye kimseyi rahatsız etmeyecek. Ve la yuhriku demen, kan dökmeyecektir. Yani cebbar değildir, zorba değildir. Efendim, insanları kıran geçiren, sert mizaçlı, huysuz biri değildir. Yani hani derler, karınca incitmez, uyuyanı uyandırmaz. Hiç böyle insanlara efendim sıkıntı çıkarmayacaktır.
Evet, mesela videoda seyrettik. Burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kan akıtmayacağını söylüyor. Hem de ne kadar güzel söylüyor. Değil mi? Ne kadar içten güzel anlatıyor. Şimdi kesecek dediği bir videosu var. Mesela yanlış söylediği. Doğruyu izledik. Şimdi bir de onu seyredelim inşallah.
İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi cizyeyi kaldıracak. Yani ya İslam'a girersin ya savaş. Femele bakmutil. Ben girmiyorum İslam'a diyeni gebertecek.
Son bozuğunuz benim. Kesinlikle konuşuyorum. Kimi tenkit ediyorum zannetmeyin. Nefsimi tenkit ediyorum. Kimden bahsediyorum diye de aramayın böyle hoca kimden bahsediyor. Şahsımdan bahsediyorum. En bozuğu benim. Ben adam olsam zaten belki çok adam olan çıkar. Yok işte hepimiz böyle görünüşteyiz yani. Görünüşte. Allah için ne mal verebiliyoruz, ne can verebiliyoruz. Ötlek korkak bir şeyiz ya. Biz ne haldeyiz ya, biz ne haldeyiz. Biz nerede biz Mehdi Aleyhisselam asker olacağız. Mekke Mehdi Aleyhisselam belki de bizi kesecek, doğrayacak ya. Bizim gibi adam mı olur ya?
Ya Mehdi dediğin kıracak geçeri dünyayı alt üst edecek ya. Mehdi Amerika Amerika ne ya? Mehdi geldi mi ne uçak ne pilot ne füze.
Oysa Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri gereği hayatının hiçbir döneminde, hiçbir şekilde tek bir damla bile kan akıtmayacak, hatta uyuyan kişiyi uyandırmayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. Cübbeli'nin uygun olmayan tüm ifadelerinden Şii ve Vahabi kardeşlerimizi tenzih ederiz.
İran'da karışmış diyorlar, ben de diyorum Allah karışıklığını artırsın. Hoca niye böyle yapıyorsun diyorlar. İslami gazeteler böyle demiyor. Ben başka kafadayım.
Cübbeli'nin pırasa gibi doğrama talebi. Bu konuşma Cübbeli'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlattığı 1996 tarihli ses kasetlerinden alınmıştır.
Şimdi efendim kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz ama ben neden korkuyorum? Çok bekleyenler var, yarın Mehdi Aleyhisselam gelince onları kesecek en evvela. Mehdi Aleyhisselam'ı çok bekleyenler var. Mehdi Aleyhisselam gelecek en evvel onları kesecek. Bugün Vehhabi mezhebi, bugün Şia mezhebi. Mesela Şia mezhebi Mehdi'yi en çok bekleyen mezheptir. Şia mezhebi şimdi Mehdi'yi bekliyor. Mehdi Aleyhisselam geldi mi ne yapacak? Onlara asker mi yapacak acaba? Yoksa pırasa gibi doğrayacak. Ne yapacak? Vehhabiler hakeza.
Evet, yani birbiriyle hiç alakası olmayan iki açıklama. Şimdi Peygamberimiz orada çok ince bir ahlak özelliğini bildirmiş aslında hadiste. Uyuyan kişiyi daha uyandırmayacak. Çünkü o çok o bir titizliğin göstergesidir. Yani bir insanın ne kadar saygılı, ne kadar kaliteli ve ne kadar titiz olduğunu gösteren uç bir örnektir. Yani çünkü belki bazı insanlar bile hani normalde çok genel titiz ve düzgün olmasına rağmen ona dikkat etmeyebilirler. Mesela işte uyuyorsa uyuyor gibi şey yapabilir. Hazreti Mehdi'nin uyuyan kişiyi dahi uyandırmayacak kadar titiz olduğunu Peygamberimiz bildiriyor. Şimdi Cübbeli eski anlatımlarında bunu yapmış. Yani Hazreti Mehdi'nin bu güzel özelliklerini anlatmış. Fakat sonradan ne olduysa bir anda Hazreti Mehdi'yi asıp kesen, doğrayan, işte insanları öldüren, katleten, ondan sonra bir de Müslümanları mesela oradaki duası da çok enteresan yani Müslümanlar için diyor ki Allah karışıklığını arttırsın. Yani Müslümanlar mahvolsun diyor. Oradaki bazı insanlar da amin diyor. Aman. İnşallah Müslümanların karışıklığı artar. Müslümanlar daha çok şehit olur diye Müslümanlar yine dua edebiliyor.
Ben çok başka kafada
değişik bir durum. Evet.
Ben peki bu değişimi neden hocam? Bir anda böyle işte Hazreti Mehdi'yi övercesine konuşmaktan sonra bir anda bu değişim neden sizce? Ben de hocamızın programını da izliyordum işte her gece. Güzel sözleri var. Ondan sonra bir anda değişmiş.
Evet. Hocamız onu açıklamıştı.
Evet. İnşallah.
Ya neyi rüyasına fark ettin
mı
dedi.
Birileri girmiş ne olmuş?
Ya rüyayla olmaz. Rüya aleminde yaşamıyoruz.
O yaşıyor olmaz. Galiba ama.
Bilmiyoruz ne hangi alemde yaşadığını ama bildiğimiz bir gerçek var. Cübbeli Ahmet daha önce Mehdi Aleyhisselam'ı hadis-i şeriflere uygun olarak anlatıyordu, tarif ediyordu. Olayları, başına gelecek olayları, fiziksel özelliklerini çok güzel anlatan biriydi. Evet. Sonra senin de dediğin gibi zaten ilk seyreden hemen dikkatini çekiyor. Ne olduysa, neyi fark ettiyse, neyi gördüyse, neyi anladıysa bilmiyoruz. Tahminlerimiz var ama bilmiyoruz. Vazgeçti anlatımlarından. 180 derece döndü. Yok yok yok aman aman Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek demeye başladı. Ama onun böyle söylemesi öyle olduğu anlamına gelmez. Yani. O onun kafasındaki bir görüş. Ben başka kafadanım diyor. Kendi söylüyor zaten. İran diyor daha da kötü olsun. Amin dedirtiyor. Bütün oradaki insanlara, samimi Müslümanlara. Ben başka kafadan diyor. Veya Mehdi Aleyhisselam'ı çok bekleyenler var. Gelmesini çok isteyenler var. Mehdi Aleyhisselam gelecek ilk onları kesecek diyor. Yanlış söylüyor. Öyle değil. Biz Mehdi Aleyhisselam'ı en çok gelmesini bekleyen kişilerden olmaya ahir zamanda gayret ediyoruz. Çaba gösteriyoruz. Çok bekliyoruz. Aşkla, şevkle, arzuyla Mehdi Aleyhisselam gelsin. Dünyayı bu zulümattan, bu kötü durumdan, kötü insanlardan, yalan söyleyenlerden bizi kurtarsın diye dua ediyoruz.
Kabirdekiler de hani az önce bahsetmiştik, kabirdekiler bile imrenecekler derken yani bu hadis-i şerifi de aslında yalanlamış oluyor. Yani kabirdekiler bile imrenecekler.
Evet, yani maşallah.
Beklenti olması gerektiğinden bahsedilirken ilk bekleyenleri gebertecek demesi.
Evet.
İnşallah.
Doğru söylemiyor. Mehdi Aleyhisselam her defasında söylüyorsun. Kan akıtmayacak. Uyuyan kişi uyandırmayacak. Bir damla kan akıtmayacak. Kimsenin burnu dahi kanamayacak. Hatta kendi bunu açıklamış Cübbeli.
Evet, inşallah.
Çok nezaketli diyor. Çok ince düşünceli diyor. Adam orada uyuyacak diyor. Aman ha ellemeyin, uyandırmayın dercesine diyor. Nezaket gösterir. Yumuşak huyludur diyor. Güzel huyludur diyor.
Maşallah.
Tamam, doğru söylüyor. O doğru ama sonra anlattıkları yanlış. Evet, bak
hocamız şöyle bir şey de söylemişti. İnşallah insanlar ya öyle güzel bir dönem olacak ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında insanlar güne erken başlayacak ve o gün bitsin istemeyecek demişti hocamız. İnşallah.
Maşallah.
Maşallah. Kısa bir aramız var. İnşallah devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilal hocam bir Kur'an mucizesi paylaşacak bize.
İnşallah. Kur'an-ı Kerim bildiğimiz gibi Allah katından bize indirilmiş hak kitaptır. Son hak kitaptır. İnşallah. Ve kıyamet kopana kadar da tarif edilmeyeceğine inanıyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de birçok mucizesi var Allah-u Teala'nın. Bu mucizelere bakarak biz Allah'ın sanatına ve kudretine şahitlik ediyoruz ve hayranlığımız bir kat daha artıyor inşallah. Özellikle yeni iman edenlerin de imanlarının pekişmelerine vesile oluyor bu mucizeler. Kur'an-ı Kerim'de bilimsel ve edebi mucizelerin yanı sıra bir de matematiksel mucizeler var. Bu matematiksel mucizeler içinde dikkat çeken birkaç ayet, dikkat çeken sayılarla ilgili birkaç ayet okuyalım inşallah. Hazreti Musa ile 40 gece için sözleşilmesi slaytımızda da şu anda görüyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Musa ile 40 gece için sözleşmiştik ama sonra siz onun arkasından buzağı tanrı edinmiş ve böylece zalimler olmuştunuz. Bakara suresi 51. ayet. Ayet-i kerimede 40 gece anlamına gelen Erbaine Leyleten ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar harf ededi 40. Yine ayette Erbaine Leyleten yani 40 gece ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri yine 40 en küçük ebced hesabıyla. Bu konu Kur'an'da ilk olarak Bakara suresinin 40. ayetinde başlamaktadır. Bu konunun başladığı 40. ayetin hece adedi yine 40. Bir başka matematiksel mucizeye bakacağız şimdi. Taştan 12 pınar fışkırması. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yine hatırlayın Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona asanı taşa vur demiştik de ondan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk ve fesat yaparak karışıklık çıkarmayın. Bakara suresi 60. ayet. Ayet-i kerimede 12 anlamına gelen isneta aşrate ifadesine kadar olan kelime adedi 12. Taştan 12 pınar fışkırdı anlamına gelen infecaret minhu isneta aşrate aynen ifadesindeki noktalı harf adedi yine 12. İnfecaret minhu isneta aşerete aynen ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 12. Yani taştan 12 pınar fışkırmasını anlatan bu ayet-i kerimede 12 rakamıyla ilgili inşallah mucizeleri görüyoruz. Bir başka ayet-i kerimede yine 3000 melekle yardım edilmesinden bahsediliyor. Ayeti okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Ali İmran suresi 124. ayet. Meleklerden 3000 anlamına gelen selaseti alafin min el melaiketi ifadesinin ebced değeri 3000'dir. Yine bir başka ayet-i kerimede de 5000 melekle yardım edilmesinden bahsediliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Ali İmran suresi 125. ayet. Bu ayet-i kerimede de melekler anlamına gelen el-melaiketi ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri 5000'dir. Bir başka ayet-i kerimede yine bir matematiksel mucizeye dikkat çekiyor. 12 güvenilir gözetleyici gönderilmesinden bahsediliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah İsrailoğullarından kesin söz almıştı. Onlardan 12 güvenilir gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır. Maide suresi 12. ayet. Bu ayet-i kerimeye baktığımızda da 12 güvenilir gözetleyici anlamına gelen İsney, Aşara, Nakiba ifadesindeki harf adedinin 12 olduğunu görüyoruz. Ayetin başından İsney, Aşara yani 12 ifadesine kadar surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışının da yine 12 olduğunu görüyoruz. Yine bir hatırlatalım, bu ayet-i kerimede 12 güvenilir gözetleyici gönderilmesinden bahsediliyor. Ayet numarası 12 ve ayetin ilk ve son harflerinin ebced değeri yine 12. Bir başka ayet-i kerimede de Hazreti Musa ile 30 gece ve 10 gece için sözleşilmesinden bahsediliyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma dedi. Araf suresi 142. ayet. Bu ayet-i kerimede de 30 gece anlamına gelen selasine leyleten ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar olan hece adedinin 30 olduğunu görüyoruz. Selasine leyleten yani 30 gece ifadesinden sonra ayet sonuna kadar selasine leyleten ifadesine ait harf adedinin yine 30 olduğunu görüyoruz. Selasine yani 30 kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan hece adedi yine 30. Ayette selasine yani 30 kelimesinden sonra ayet sonuna kadar surenin mukata harfleri olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısının 30 olduğunu görüyoruz yine. Ayette aşır yani 10 kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin harf adedi 10. Yine 10 kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktasız harf adedi 10. Aşır kelimesi 10 kelimesi Araf suresinde sondan başa doğru 10. sayfada bulunmaktadır. Bunu da gördükten sonra inşallah bir sonraki, pardon, slaytımız devam ediyor sanırım. Ayette 10 kelimesine gelinceye kadar surenin mukata harfleri olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısı 10 ve ona bir 10 daha ekledik anlamına gelen ve etmem daha bir aşrin ifadesinde kullanılan harf çeşidinin de 10 olduğunu görüyoruz. Benzer 10 sure getirememeleriyle ilgili bir ayet-i kerime var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, haydi siz yalan üzere uydurulmuş olan onun benzeri 10 sure getirin ve eğer doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın. Hud suresi 13. ayet. Bu ayet-i kerimede de bulunduğu ibarede aşri yani 10 kelimesine kadar kullanılan harf çeşidinin yine 10 olduğunu görüyoruz. Ayette aşri kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adedinin yine 10 olduğunu görüyoruz. Ayette yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure anlamına gelen bir aşrı süverin mislihi müfterayatin ifadesine gelinceye kadar olan hece adedinin yine 10 olduğunu görüyoruz. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olan onun benzeri 10 sure getirin anlamına gelen kul fe'tu bi aşri süverin mislihi müftereyatın ifadesindeki noktalı harf adedi 10. Onun benzeri 10 sure anlamına gelen aşri süverin mislihi ifadesindeki harf adedi yine 10. Aşri süverin mislihi onun benzeri 10 sure anlamına gelen bu ifadeden sonra ayet sonuna kadar olan kelime adedinin yine 10 olduğunu görüyoruz. Ve onun benzeri 10 sure anlamına gelen yine bi aşri süverin mislihi ifadesinde kullanılan harf çeşidinin de 10 olduğunu görüyoruz. Ayette aşr-ı süverin yani 10 sure ifadesine kadar aşr-ı süverin ifadesindeki harflerin de 10 defa geçtiğini görüyoruz. Böylece Allah-u Teala'nın az önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de bilimsel ve edebi mucizelerinin yanı sıra matematiksel mucizelerinin de inşallah var olduğunu görüyoruz. Maşallah. Birçok ayet var inşallah.
Maşallah. Evet. Maşallah. Tabii Kur'an mucizeleri çok önemli. Programımızda o yüzden yer veriyoruz. Cenab-ı Allah'ın sözüdür. Hocamın da dediği gibi değişmez. Allah'ın muhafazası, koruması altındadır. Kıyamete kadar da en güzel şekliyle kalacak. Hiç değişmemiştir zaten. Allah korudum diyor Cenab-ı Allah. Ama diğer işte İncil, Tevrat biliyorsunuz onlar tahrif edildi. Ama Kur'an-ı Kerim tahrif edilmemiştir.
İnşallah.
Onun birçok özelliği de bunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim sahip olduğu, içinde barındırdığı mucizeler, özellikler bunu gösteriyor. Tabi biz programlarımızda Kur'an mucizeleri, ahir zaman, mehdiyet konularıyla beraber iman hakikatlerinde sık sık yer veriyoruz. İman hakikatleri çok önemli konular. Senin de dediğin gibi dini bilmeyen, Allah'ı tanımayan, bilmeyen insanların Allah'ı tanımalarına vesile oluyor. Onun sıfatlarını görmelerine vesile oluyor. Hayvanların sahip olduğu özelliklerin hayvanlara ait olamayacağını, dolayısıyla bir yaratıcı olduğunu açıkça görüyorlar. Bugün Caner Hocam da bizle beraber İnşallah. Programda. Tabii misafir olarak gelmedi Caner Hocam. İki tane konusu var. İman hakikati hazırlamış izleyenler için. Onları anlatacak hocam inşallah. Bize herhalde termitlerle ilgili bir
termitlerin
konu var.
Termitlerin birçok özellikleri var hocam. İzleyicilerimize de bunlardan bir tanesini anlatmak istiyorum.
Çok iyi olur.
İnşallah.
Termitlere özel barkodlar. Termitler böceklerin salgıladığı özel kokuları alabilecek şekilde yaratılmıştır. Bu kokuları ayırt eder ve bu sayede yuvaya girmeye çalışan yabancıları tanır.
Bir üstteki. Pardon. Ben sana şöyle bir üsttekini getirelim.
Heh. Antenleri o kadar hassastır ki kokladıkları herhangi bir termitin kendi kolonilerinden olup olmadığını dahi rahatlıkla anlar. Üstelik her termit türünün hatta aynı tür içindeki her termit yuvasının kendine özgü bir kokusu vardır. Termitlerin kör olmalarına rağmen nasıl olup da yuvaya girmeye çalışan başka canlıları ve kendi kolonilerinden olmayan termitleri tanıdıkları sorusunun cevabını araştıran bilim adamları kimyasal yöntemlerle termitlerin yaydığı kokuları analiz etmişlerdir. Kimyasal analizler farklı iki termit türünün farklı koku saçtığını kesin olarak ortaya koymuştur. Bundan başka araştırmacılar A yuvasından bir termitin derisini B yuvasından bir termitin derisi üzerine nakletmişler. Ve şunu görmüşlerdir. B yuvasının termitleri bu A yuvası termiti kokusu taşıyan yabancıyı her gelişinde kapı dışarı etmiştir. Termitlerin güvenlik önlemleri son derece etkilidir. Ancak bu düşmanların termit yuvalarına hiçbir şekilde giremedikleri anlamına gelmez. Bir karınca türü tüm güvenlik önlemlerine rağmen koloniye girmeyi başarır. Ponerin türü bu karıncalar karınca kokusu yerine termit kokusu salgılayarak termitlerin güvenlik sistemlerini deler ve yuvanın her köşesinde diledikleri gibi gezerler. Termitler de kör oldukları için kokuya aldanıp karıncaları aileden biri bir fert zannederler. Hocam burada görüyoruz ki aklı şuuru olmayan bir hayvan bile Allah'ın vermiş olduğu Maşallah. Bir yetenek sayesinde bunları yapabiliyorlar. Burada Maşallah. Da görmüş oluyoruz ki Allah'ın varlığına bir kez daha şahit oluyoruz.
Evrimciler tabii hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Çünkü hangi mesela evrende hangi sisteme bakarsak, hangi canlıyı incelersek inceleyelim. Kusursuz bir tasarım ve muhteşem bir sanat görüyoruz. Ve tabii bir plan da görüyoruz. Yüce Rabbimizin üstün yaratmasını görüyoruz. Dediğin gibi Caner Hocam, aklı şuuru olmayan küçücük bir termit böceği yaptığı işler. Mesela geçen günde farklı bir termitin farklı bir özelliğinden bahsettik. Tek bir canlının çeşit çeşit özelliği var. Mesela ben de bir tane paylaşayım. Doğada yaşayan çok da sevimli palamut böceği. Tamam. Şöyle yapalım inşallah.
Ekranda görebiliriz. Varsa şey slide'ını açalım.
Bir saniye hazırlıyorum.
Yani küçücük hakikaten dediğimiz gibi aklı şuuru olmayan palamut böceği bir delme mekanizması var. Allah'ın ilhamıyla evet onu yapıyor. Yani bu sonradan edindiği bir iş değil palamut böceğinin. Yani ben gideyim işte palamutla besleneceğim ve buna karşı bir mekanizma oluşturacağım. Onu delmek için bir araç oluşturacağım diye bir durumu yok. Mesela Şöyle açıklayalım. Bir tahtayı delmek oldukça zor oluyor. İnsan için yardım, değil mi? Biz yapmaya kalksak yardımcı bir alet kullanmamız gerekiyor. Küçük bir böcek, yani palamut böceği bütün ömrü boyunca hiç zorlanmadan bu işlemi yapıyor. Gövdesinden daha uzun bir boruyu kafasında taşıyan palamut böceği, meşe ağacının palamut adlı tahtasının meyvesini bağımlı yaşıyor. Böceğin kafasındaki bu borunun ucunda da minik fakat çok keskin bir testere dişi bulunuyor. Böcek normal zamanda bu boruyu yürümesine engel olmaması için vücuduyla aynı doğrultuda tutuyor. Bir palamudun üzerine geldiğinde ise boruyu ona doğru eğiyor. Bu haliyle tam bir sondaj makinesi şeklini alıyor. Resimlerde de görüyoruz. Borusunun testereye benzeyen ucunu palamuda dayıyor. Hareketli kafasını bir sağa bir sola döndürerek boruyu oynatır ve palamudu delmeye başlar. Böceğin kafası bu iş için ideal bir tasarıma sahiptir ve olağanüstü bir hareket serbestliği gösterir. Böcek bu şekilde sondaj yaparken bir yandan da borusu aracılığıyla palamut içindeki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak meyvenin büyük bölümüne dokunmaz. Bunu yeni doğacak yavrusu için saklamaktadır. Bakın küçücük bir böcek. Orada da biz fedakarlığı görüyoruz. Mücadeleyi görmüyoruz. Orada da bir paylaşım görüyoruz. Yani evrimciler her türlü yenik durumda var. Yani hiçbir şeye cevap veremediği gibi, yani buna da cevap veremiyorlar tabii ki. Nasıl olduğuna. Delme işlemi devam edersek, delme işlemi tamamlandığında böcek açılan delikten içeri bir tane yumurta bırakır. Yumurta annesinin palamut içinde açtığı kanalın içine yerleştikten sonra larva halini alır. Larva palamudu yemeye başlar. Yedikçe büyür. Büyüdükçe de daha çok yer. Larva ne kadar çok yerse palamudun içinde gelişmek için kendine o kadar çok yer açmış olur. Bu durum palamuta bağlı olduğu daldan düşene kadar devam eder. Palamudun yere düşerken çıkan çarpma sesi ve sarsıntı larvaya artık dışarı çıkma zamanının geldiğini haber verir. Güçlü dişleri sayesinde daha önceden annesinin açtığı deliği büyütür ve delikten dışarı çıkar. Bu da çok önemli. Allah'ın ilhamıyla olduğunu biz bir kez daha görüyoruz. Yani kendi geliştirdiği bir şey değil. Yani bu dünyanın öbür tarafının, yani farklı bir ucundaki palamut böceği de doğduğu ilk andan itibaren, var olduğu ilk andan itibaren bu işlemi yapmaya başlıyor.
Annesinin öğretme durumu da yok. Zaten annesi bırakıp maşallah gidiyor. Maşallah.
Tabii.
Daha muhatap olamıyor ki annesi.
Değil mi? O yere düştüğü anda duyduğu sesten artık dışarı çıkma vaktinin geldiğini anlıyor. O da bir mucize mesela. Devam edecek olursa.
Geliştirecek vakti de yok. Onu belirtelim. Yani zaten evet, şeyin içerisinde orada maşallah bir şey geliştirecek bir durum yok yani. Ölüp gider normalde öyle bir özel bir olur.
İnşallah. Larvanın bundan sonraki ilk işi kendini yerin 25 ile 30 santim kadar altına gömmektir. Burada pupa evresini geçirecek ve 1 ile 5 yıl boyunca bekleyecektir. Tam bir yetişkin olup toprak üzerine çıktığında ise bu kez o palamutlara sondaj yapmaya başlar. Pupa süresindeki farklılık yeni sürgündeki palamutların olgunlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Maşallah Allah'ın üstün yaratmasını her detayda görüyoruz. Elhamdülillah.
Şimdi oksijenle ilgili bir videomuz var yine. Çok güzel bir iman hikmeti. Onu izleyelim sonra üzerine konuşalım.
İnşallah.
İnsan beyni glikoza ve oksijene ihtiyaç duyacak şekilde yaratılmıştır. Mesela erişkin insan oksijensizliğe yaklaşık 4 dakika, yeni doğan bebekse maksimum 10 dakika dayanabilir. Beynin sürekli ve yeterli şekilde oksijen alabilmesi için insan bedeninde 3 farklı yapı birbiriyle bağlantılı olarak çalışır. Solunan havanın içindeki oksijen, vücuda burun delikleri, nefes borusu ve akciğerlerle taşınır. Akciğerlerde oksijen havadan kana geçer ve kandaki al yuvarların içinde bulunan hemoglobin tarafından bağlanır. Kanda oksijen taşıyan al yuvarların üretildiği merkezse kemik iliğidir. Oksijen bakımından zengin kan, bedene, kalp damar sistemiyle dağıtılır. Bu sayede oksijen bir organdan diğerine kusursuz bir şekilde nakledilir ve sistem hiç durmadan siz her nefes aldığınızda tekrar eder. Şu an siz bu cümleleri dinlerken, cümleler üzerinde düşünürken, ekrana bakarken, oturduğunuz yerde sizin hiçbir müdahaleniz olmaksızın tüm bunlar gerçekleşir. Üstün güç sahibi Allah her şeyi kuşatandır. Bu gerçek bir ayette bizlere şöyle bildirilmektedir. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Oksijen taşınmasında önemli bir faktör, gazların oluşturduğu basınç etkisidir. Çünkü akciğerlerde bulunan ve alveol olarak adlandırılan hava keseciklerindeki gaz alışverişi bu etki sayesinde düzenlenir. Başta beyin hücreleri olmak üzere vücudumuzdaki bütün hücrelerin yeterince oksijen alabilmesi için akciğer, kan ve kalp büyük bir uyum içinde çalışırlar.
Maşallah. Maşallah. Her neye bakarsak bakalım, evet. Cenab-ı Allah'ın uyumlu yaratan sıfatını görüyoruz. Yani oksijen tek başına bir işe yaramaz. İnsan da bir manası olmaz. Ne oksijensiz, ne karbondioksit, ne de o bol bol çeşitli mineraller olmadan insan da bir manası olmaz. Ama her birini Cenab-ı Allah detay sanatıyla ince ince tek tek yaratıyor. Hepsi insanlar için. O küçücük böceğin yaptığı işler de insanlar içindir. Allah onları hikmetle yaratır. İnsanlar o küçük böceğe bakıp örnek alsınlar. Derin derin düşünüp tefekkür etsinler diye. Oksijeni de özel yaratır Allah. Özelliklerini de sahip olduğu. Onları da özel yaratır. Onları da Cenab-ı Allah insanın oksijeni bakıp inceleyip özelliklerini görüp oradaki olağanüstülüğü fark etsin diye. Ne böcekte, ne oksijende, ne de başka bir varlıkta canlı cansız hiçbirinde biz tesadüf veya sıradanlık görmüyoruz. Hepsinin sahip olduğu özellikler olağanüstü. Harikalık var. Onun için Bediüzzaman Üstad Hazretleri ne diyor? Aklınızı diyor, imanla başınıza alın. Aklını imanla başına alan kişi böceğe de baksa heyecanlanır, imanı artar, subhanallah der. Oksijene de baksa cansız bir varlığa, onun özelliklerini de görünce orada da bir harikalık, olağanüstülük olduğunu görür. İmanı artar, Allah olan yakini artar. Bu böyledir. Diğer telkin yanlış. Diğer açıklamalar yanlış. Yani doğada sıradanlık vardır. Olur böyle şeyler. Milyarlarca yıl geçti mi zaten makuldür. Efendim tesadüfen olmuştur, rastgele olmuştur. Kardeşim kör tesadüflerle hiçbir şey olmaz. Yani o palamut böceği, hayvan doğar doğmaz bir kere palamut böceği olduğundan haberi yok. Ya ne bilir palamudu, ne bilir ya kendinin böcek olduğundan haberi yok bir kere. Başın ucundaki o hortumdan haberi yok ki onu, bilmez ki. Evet. Yani sen şimdi biz burada teknik anlatıyoruz ya, hayvanından haberi yok emin ol yani. Ne bilir o başındaki şeyin o ne işe yaradığını, delme aletiymiş. Palamutu bilmez hayvan ya. Ya gider ne bileyim eriye musallat olur, şeftaliye musallat. Niye gidiyor palamuta? Tabii. Nereden biliyor palamut? Bir kere palamut kapalı bir yapı zaten. Ya insanın içinde ne olduğunu bilmez açmadan. O böcek o minik canıyla nereden biliyor? Hangi akılla biliyor da gidiyor doğrudan o kadar ormanda bir sürü yiyecek varken palamuda gidip delmeye çalışıyor onun içindeki besini alıp da yavrusu için istifade edeceği faydalı bir şey olduğunu nereden biliyor?
Yani hepsini almıyor mesela. Tabii. İçindeki besini. Bir kısmını alıp yavrusunu bırakıyor, evet. Geri kalanını da yavrusuna bırakıyor. Evet. O, yani yavru çıktıktan sonra o içerideki geri kalan kısmı yavru yiyor.
Anan mucize. Çünkü mesela kabuğu kırıp toprağın altına da girmesi gerekiyor pupa döneminde.
25 olsun.
Evet. Yani ama onu da öğreten yani. Bir kimse yok. Yani Allah'ın ilhamıyla olduğu çok net.
Maşallah. 5 yılın ne zaman nasıl geçtiğini nereden biliyor? Yani 5 yıl beklemesi gerektiği.
Ya nereden biliyor? İşte Allah ilham ediyor. Ya bunun başka bir şeyi yok ya. Bu insanın kafasını karıştırmasınlar. Yani böyle saçma sapan, evet, akla, mantığa, vicdana uymayan, bilimsel altyapısı olmayan açıklamalarla insanları kandırmasınlar. Böcek nasıl bilir, nereden bilir? Cevabı bu. Allah söylüyor. İlham ediyor. vahyediyor da böcek öyle bilir. Yani adı üstünde böcek ya, yani 80 gram hayvanın ne canı var da yok başında delme makinesi varmış, palamut var. Hayvanın kendinden haberi yok ki. Sen bırak bir de öyle teknoloji kullanacak kafasındaki delme makinesinden, ne haberi olur hayvan? Neden hayvan Akın dediği gibi hepsini yemiyor? Ya kardeşim hazır delmişsin. Yiyecek kaynağına da ulaşmışsın, besin kaynağına. Ne güzel, doyur karnını. Git işine bak. Sen böceksin. Bak öyle yapmıyor. Niye? Şuurlu hareket ediyor. Maşallah. Peki daha sonra yavrusu olacağını nereden biliyor hayvan? Nereden biliyorsun kardeşim? Sen böceksin ya. Yani akıl şuur sahibi olman lazım. Benim ileride yavrularım olacağı bilgisi bu hayvana nereden gelmiştir? Nereden öğrenmiştir? Çocuk sahibi olacağını. Allah. Ve tabii ki. Ve bu bilgiye göre hiçbir şey daha ortada yokken, çoluk çocuk hiçbir şey yokken, nasıl olur da hayvan böyle bir tedbir alır? Kendi kafasına göre. Alamaz ki. Böyle bir şey bilmez. Peki niye hepsini yemiyor hayvan da bir kısmını yavruya bırakıyor? Hani biz bu Darwin'in, işte Dawkins'in yalanlarından bir tanesi geçen anlatmıştık. Genler, hani bencil genlerimiz vardı bizim. Hani her şey genlerin bir sonraki nesle aktarılması için yapılıyordu. Eğer öyle olsaydı, o masala göre olsaydı tabiattaki düzen, ne yapardı palamut böceği? Bir güzel hala onu yerdi, genlerini kuvvetlendirir, bencil genleri daha da bencil hale gelirdi.
Zaten bugün palamut böceği diye bir şey de olmazdı belki, nesli tükenmezdi.
Elbette canım. Elbette.
Görmüyor çocuklarını yani. Yavrusunu bırakıyor.
Gidiyor.
Ömrü hayatınca görmüyor yani o yavrular. Evet. İşte yere düşüyor ilk başta, sonra kendini toprağın altına gömüyor. Yani annesini, babasını diyelim, hani görmüyor biz daha zaten çocuk. O da aynı şeyi yine yapıyor. Bu şekilde devam ediyor. Allah hepsine farklı farklı. Mesela bir penguene bakıyoruz. Mesela yumurtladığı zaman yumurtasını babası tutması gerekiyor. 4 ay ayağında tutuyor. Dişi o sırada gidiyor, avlanıyor, geliyor. Ondan sonra yavru çıktıktan sonra babası 4 ay ağzında kursağında tuttuğu sütü ona ikram ediyor. Sonra annesi geliyor, annesi kursağında aldığı balıkları yine yavrusuna ikram ediyor. Bu sefer baba gidiyor avlanmaya. Çünkü 4 aydır aç bekliyor. Yani Allah hepsine farklı farklı bir düzen koymuş. Mesela ördek yavrularına bakıyorsunuz. Annelerinin dibinden ayrılmıyorlar. Böyle üstüne çıkıyorlar hatta su üzerinde yüzerken. O ayrı bir şekilde oluyor. Yani Allah çeşit çeşit örnek edinmeksizin yaratıyor. Maşallah. Canlılara baktığınız zaman. Yani burada Allah'ın sanatını görüyoruz biz. Yoksa işte o şekilde evrimleşmiş, o da o şekilde evrimleşmiş. Toprağın altına yeniye girdi, pupa evresi. Pupa evresi girer yani. Bu böyle bir cevap olmaz. Allah'ın ilhamıyla giriyor o toprağın altına. Allah'ın ilhamıyla tekrar geri çıkıyor. Yani sen pupa evresi deyince, ha pupa evresi ise tabii zaten pupa evresinin girmesi lazım gibi bir şey.
Tabii evrenciler yani. Onlar düşünüyormuş gibi söylüyor. Yani hani o böcek düşünüyor gibi. Hı. Öyle bir şey yok. Yani Allah'ın izniyle Allah bize burada bir mucizeyi gösteriyor. Hı. Allah ilhamını Hı. gösteriyor. İnşallah. Hı. Biz Hı. kavrayıp anlayalım diye. Hı. Yaratmasını gösteriyor.
Evet. Açıklasınlar bize hangi tesadüf bu minicik canlıda fedakarlığı geliştirmiştir? Var mı böyle bir şey? Yok. Yani fedakarlık tesadüfen olmaz. Genlerle de olmaz. DNA ile de olmaz. Var mı DNA'nın içinde tesadüf geni? Fedakarlık geni? Yok. Peki biz bu hayvanda fedakar davranış görüyor muyuz? Görüyoruz, gözlemliyoruz. Açıktır, aşikardır yani. Tesadüfle, random'la, random'la böyle şeyler açıklanmaz. Bunlar metafizik, yani duygulardır, erdemlerdir. Elle tutulur, gözlemlenir şeyler değil bunlar laboratuvar ortamında. Peki fedakarlık duygusu, bu hissi, bu erdemi minicik böceğe nereden geliyor? Yani hayvan yer ya, dedik ya işte, yer, karnını doyurur, gider işine bakar ya. Başka palamuta gider, başka palamuta. Yer yer şişer oturur, bay hiç de öyle bir derdi tasası olmaz yani. Niye fedakarlık yapsın?
Hatta şöyle düşünüyorum, sen hocam sözümü kesiyorum. Yani burada ben yavruluyorum buraya ama hani tam mantığını kuramayabilir eğer şimdi evrimcilere kalsa, çünkü onlar kendileri şey yapıyorlar ya. Böcek yanlış bir mantık kurar. Yani şimdi buraya yavrulayacağım. Şimdi rahat olsun, geniş bir ortam olsun. Ben bunun tamamını bitireyim. Rahat rahat yavru çıktığında içinde rahat etsin diye de düşünebilir. Onu da düşünmüyor. En akıllıcasını yapıyor. Yumurtaya ve yumurtadan çıktıktan sonra onun yaşayabileceği kadar bir boşluğu alıyor. Geri kalanını da yemesi için bırakıyor. Olması gereken bu. Evet. En ufak bir, yani ona bıraksak, böceğe bıraksak bir mantık hatası yapması lazım değil mi? Zaten evet. Böcekte mantık nereden?
Neden dışına değil de içine bırakıyor.
Evet, maşallah. Bak tam dediğin noktada aslında evrimciler kilitleniyor. Evet. Şimdi bir kısmını yavruya bırakıyor ya böcek. Tamam. evrimci masala göre bu yanlış bir hareket. Normalde böceğin hepsini yiyip sağlıklı bir hayata devam etmesi gerekir. Evet. Niye bıraksın ya? Bu akılcı ve daha sonraki nesilleri riske eden bir hareket. Yemeği yememesi. Bütün yememeyi. Bu özellik uydurmasyon olan o doğal seleksiyon mudur, mekanizmadır neyse işte yani yok öyle bir şey de. Onun tarafından o özelliğin hemen elenmesi gerekir. Hayvanın yiyeceğini yarım bırakma alışkanlığı hemen elenmesi gerekir. Elenir iseydi, yani o masala göre olsaydı, palamut böceğinden bugün söz etmemiz mümkün olmazdı. Yani uydurma evrim mekanizmasına ters bir hareket yapıyor. Normalde güçlü olan kazanır değil mi? Evrim safsatasına göre. Hayvan ben yiyeyim daha da güçlü olayım demesi gerekir. Hayvan tam tersini yapıyor. Aman diyor ben hani fazla yemeyeyim, benden sonraki yavruma bu kadarı kalsın deyip fedakarlık yapıyor. Ha evrimciler diyor ki işte bu fedakarlığı da diyor işte kendilerinden sonraki genlerin diğer nesillere aktarılması için yapıyor. Yani burada da bir bencillik var aslında diyor. Lan öyle bencillik mi olur? Yani fedakarlık yapılırken yani bencilce fedakarlık laf mı bu ya? Yani nerede görülmüş bu bencilce fedakarlık? Yani iki kavram yan yana zaten doku tutmuyor. Biri başka bir şey biri yani biri artı biri eksi. Biri siyah biri beyaz. Bunlar ikisini yan yana koyuyorlar. Yani fedakarlığa da iftira ediyorlar. Fedakarlık yapanlara da iftira ediyorlar aslında. Maşallah. Evet, iman hakikatleriyle devam ediyoruz. Şimdi hocamızın yine bize hazırladığı bir şey var Caner hocamızın.
Ben örümcek türlerinden portia aldatmaca uzmanı portia örümceklerini anlatmak istiyorum. Hı hı. Çoğu insan örümcekleri sadece avlanmak için ağ kuran hayvanlar olarak bilir.
Evet.
Bu eksik bir bilgidir. Çünkü birer bir mimarlık, mühendislik harikası olan bu ağlar örümceklerin avlanmak için kullandıkları tek yöntem değildir. Örümcekler ağ örmenin yanı sıra avlanmak için son derece şaşırtıcı taktikler kullanırlar. Portia örümceği diğer pek çok örümceğin aksine hem ağ kurarak hem de kendi ağından uzağa giderek avlanır. Portia'nın başka bir özelliği de böcekler yerine kendi türdeşlerini yiyecek olarak tercih etmesidir. Bu nedenle Portia'nın ağ sahası genellikle diğer örümceklerin ağlarıdır. Bunu yaparken son derece ilginç bir taktik izler. Genelde rüzgar eserken ya da bir böcek ağdan kurtulmaya çalışırken Portia ağın üzerine yerleşir. Çünkü bu sırada oluşan titreşimler sayesinde kendini fark ettirmeden ağa gizlice yerleşebilir. Görünüşte rüzgarda ağa takılmış bir bitki parçasına andırır. Avı gördüğünde telaş içinde atlayan diğer örümceklerin aksine Portia son derece yavaş bir yürüyüşe sahiptir. Ağa yerleştikten sonra tuzağa düşen bir böcek gibi bacaklarını yavaşça sallayıp ağa takılmış böcek taklidi yapar. Bu titreşimi aldanan ağ sahibi yaklaşırken Portia ağın üstünde pusuda beklemektedir. Portia örümcekleri kendi türdeşlerinin de taklidini yaparak onları kandırırlar. Örneğin gerektiğinde erkek bir örümceği taklit ederler. Kıvrık bir yaprağın üstüne yerleşen Portia, Euryatus örümceğinin erkeği gibi davranmaya başlar. Bu kandırmayaca aldanan dişi örümcek yuvasının dışına çıkar ve Portia tarafından avlanır. Portia değişik örümceklerin sinyallerini nasıl taklit edebilmektedir ve neden böyle farklı bir avlanma şekli seçmiştir? Bir örümceğin taklit yeteneğine sahip olduğunu ve bunun içinde böyle ilginç bir avlanma şekli seçtiğini öne sürmek akılcı olmayacaktır. Örümcek Allah tarafından bu şekilde yaratıldığı için taklit yaparak avlanmaktadır. Allah bu örneklerle bizi benzeri olmayan yaratma sanatını tanıtmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin, o her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102.
Maşallah, kovulmuş şeytandan Allah sınır.
Maşallah.
Evet, şimdi evrimciler cevap versinler. Bir önceki slaytta sorular var. Caner hocamın sorduğu sorular var. Portia değişik örümceklerin sinyallerini nasıl taklit edebilmektedir? Hadi cevap versin.
Sanatlar mezunu.
He?
Örümcek olması gerekiyor. Bir eğitim almış.
Eğitim sanatsal. Almış. Ha? Konservatuar bitirmiş eğitim. Örümcek değil mi? Evet. Bu Akın hocamın şeyi de güzel. Mesela işte Portia böcekleri diyoruz ya, Kanada'da var, Çin'de de var, Avustralya'da var. Peki diyoruz ya, bu özelliği bulan Kanada'daki böcek, Avustralya adasındaki kıtasındaki portiye, örümceğine bu bilgiyi nasıl aktarıyor? Çünkü dünyanın her yerindeki örümcekler aynı şeyi yapıyor bu türdekiler değil mi?
Evrimcilere
bu
bilgi... göre mail atmış olabilir hocam.
Ha, atana rahmet. Böyle diyor Hakan hocam da. Yani gülünç, komik tabii yani. Yani işte yani akılcı hiçbir şekilde açıklamak mümkün değil evrimcilerin anlattıklarını. Yani ya bu soruya öyle cevap verirler. Portia değişik örümceklerin sinyallerini nasıl taklit edebilmektedir? Bize anlatsınlar. Yani tesadüflü olmayacağı belli değil mi? Burada taklit var. Bak taklit nasıl yapıyor insan taklidi mesela değil mi? Taklit yapan insanlar var. Taklidini yapacağı kişiyi bir kere çok iyi analiz ediyor. Değil mi?
Evet.
Tartıyor onu, ölçüyor, izliyor. Uzunca süre izler. Böyle karakteristik davranışları vardır kişilerin. Onları takip eder ve onların aynısını yapmaya çalışır. Bir süre sonra şekil olarak da ses olarak da aynı, neredeyse değil mi, aynı ses ve karaktere sahip olabilir yapısal olarak. Ama bak burada bir serüven var yani. Bir prosedür var. Evet. Ondan önce bunun olması mümkün değil. Peki hangi portiye örümceğe gidip de diğer örümcekleri izlemiş, analiz etmiş? Efendim böyle istatistikler hazırlamış. O istatistiklere göre de taklit yeteneğini geliştirmiş. Ve hatta sadece o hayvanların özellikleri yetmez. O hayvanların nasıl ağlar kurduğunu, o ağlar vesilesiyle nasıl avlandıkları, savunma taktikleri nelerdir, saldırı taktikleri nelerdir. Bunları da, bütün stratejilerini de ayrıca tek tek incelemiş olması gerekir. Ondan sonra bunları taklit edecek. Daha sonra da Akın Hocam ve Caner Hocam'ın dediği gibi e-mail yoluyla Avustralya'daki kardeşlere ben buldum, olayı çözdüm kardeşler, siz de hadi bunu bu şekilde uygulayın mı demiştir. Bak bu masal işte. Yani çocuğa anlatırsan uyutursun. Ama başka da bir işe yaramaz. Cevap versinler. Neden böyle farklı bir avlanma şekli seçmiş? Yani hayvanın zoru ne ya? Örümceksin sen, zaten ağ kullanıyorsun, şeyin var. Her örümceğin yaptığı gibi yapsana. Niye öyle yapmıyorsun? Demek ki örümcekle, ağla, ağın sahip olduğu özelliklerle alakası yokmuş olayın. Yani illa örümcek. Mesela bazı örümcekler var, 7 farklı ipek ipliği üretiyor kendi bünyesinde. Ya bir tane üretir. Ya bir tane yetmiyor mu hayvana? Yetiyor. Çoğu bir tane üretiyor, o 7 tane üretiyor. Bunların seçilimi, bunların kavranması ve uygulanması, anlaşılması bu hayvanlara ait özellikler değildir. Bu hayvanlara verirsen örümcek aklı kadar aklın olmaz. Allah esirgesin.
Evet. İnşallah. Yine bir videomuz var. İnsanın yaratılışıyla ilgili. Onu izleyelim. Yine devam edelim.
Ekranda spermle henüz birleşmiş bir yumurta hücresi görüyorsunuz. Spermin ve yumurtanın genetik bilgileri yan yana duruyor. İşte şu anda yeryüzünün en büyük mucizelerinden biri gerçekleşmek üzere. İki genetik bilgi yepyeni bir insanı oluşturmak üzere birbirine karışacak. Ve birleşme gerçekleşti. Belki inanması güç ama bu hücrenin içinde doğmamış bir insana ait bütün bilgiler bulunmaktadır. Doğacak olan bebeğin göz, cilt ve saç rengi, yüzünün şekli ve bütün diğer fiziksel özellikleri burada şifrelenmiştir. Yalnızca dış görünüşü değil, iskeleti, iç organları, derisi, damarları ve hatta damarlarının içinde dolaşan kan hücrelerinin şekilleri ve sayılarına dek vücuduna ait bütün detaylar belirlenmiştir. İnsanın 7 yaşındaki özelliklerinden 70 yaşındaki özelliklerine kadar her şey belirlenmiş ve bu hücre içine yazılmıştır. Döllenmeden kısa bir süre sonra hücre çok şaşırtıcı bir hareket daha yapar. Bölünür ve iki yeni hücre oluşur. Sonra bu hücreler tekrar bölünür ve 4 hücre oluşur. Artık yeni bir insanın inşaına başlanmıştır. Peki hücre niçin bölünme kararı alır? Niçin insanı inşa etmek gibi bir görev yüklenir? İnsanı inşa etme bilgisini hücreye kim vermiştir? Bu sorular bizi, hücreyi, hücrenin içinde bulunduğu insanı, insanın içinde bulunduğu dünyayı ve bütün evreni yoktan var eden sonsuz akıl ve kudret sahibi Allah'ın varlığına götürür.
Elhamla gökleri ve yeri yoktan var eden Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını kainatın her yerinde görüyoruz. Az önce dedik, hücreye de baksak, oksijene de baksak, insanı meydana getiren o 100 trilyon hücreyi de incelesek her defasında aynı gerçeği görüyoruz. Yeri, göğü, ikisi arasındaki canlı cansız tüm varlıkları Cenab-ı Allah ol emriyle yaratmıştır. Başka bir açıklaması yoktur bunun. Bunun dışında yapılan açıklamaların hepsi doğru değildir, yalandır. Bilimsel dayanağı da yoktur ayrıca. Hiçbir yere dayanmaz da. Şimdi tabii bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar ne kadar tehlikeliyse dine, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine dayanmayan açıklamalar da o kadar tehlikelidir, yanlıştır. Bunun için hocamız çok güzel fikri bir mücadele içerisinde çalışmalar, hizmetler veriyor. Tabii Allah razı olsun, hocamız gibi yine çok kıymetli, değerli hocalarımız var başımızda ahir zamanda. Onlar da ahir zamanın en önemli konularından bir tanesi olan Mehdiyet'i çok güzel sahipleniyorlar. Hadis-i şeriflere uygun bir şekilde anlatıyorlar, açıklıyorlar. Bunlardan bir tane de değerli hocamız, kıymetli hocamız Mehmet Talu Hazretleri. Hocamız Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok yakın olduğunu, yapmış olduğu keşif ve analizler sonucu bu kanaate ve sonuca vardığını açıkladı. Onunla ilgili açıklamasını görelim ekranda, izleyicilerimize paylaşalım onu. Efendi Hazretlerimizle birlikte 1999 sonlarına doğru yaptığımız Umre'de, Medine-i Münevvere'de gördüğüm bir rüyayı Efendi Hazretlerimize anlattım. Maşallah, bu bir zuhurattır. Demek ki zuhuru yakındır. İnşallah görürüz demiş Mahmud Efendi Hoca Hazretleri kendisine. Rüyamı tasdik etmeleri üzerine ta o günden beri ahir zaman alametleri üzerine yaptığım bütün konuşmalarımda ve yazdığım yazılarda bir takım araştırma, keşif ve zuhuratlara göre öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç, yani çıkış tarihini beklemektedir demiş değerli hocamız Mehmet Talu Hazretleri. Şimdi bu konuyu anlatan bir kısa videomuz var. Onu da dinleyelim hocamızın o güzel nurlu ağzından.
Uyurken saat 11 sıralarıydı. Birisi geldi ayağıma, böyle iç kısmına top ayağıyla vurdu. Vurunca gözlerimi açtım, bembeyaz bir saçı sakalı, elbisesi, o da böyle nur, böyle aydınlık. Buyurun dedim, ne istiyorsunuz? Kalksana dedi hani. Ben kalktım, oturdum böyle şeyime. Dedi ki bu fıkıh çalışmasına başla dedi. Benim o zaman ta fakültedeyken rahmetli bizim Ruhi Özcan Bey'le kurduğum bir proje vardı. Fetvaların kaynakları ne? Yani bununla alakalı bir proje. Elhamdülillah 10 senede çalışıyoruz arkadaşlarla. Ve inşallah bunu bitireceğiz nasip olursa. Ya şu an bütün çalışmalar bunun üzerinde. Bunu o zaman başlayayım mı başlayayım mı? Çünkü bağlı bunu vakıf pek kabul etmek istemiyordu. Ben de ayrılırsam bunun maddi yönü karşılığı bir tereddüdüm vardı. Dedi bu çalışmaya başla dedi. Çünkü dedi Mehdi'nin dedi bu kitaplara, bu şeye ihtiyacı olacak dedi. Mehdi nerede dedim. Aynen şöyle ezber, çünkü şu anda anlatırken o rüyayı yaşar gibiyim yani. Şu anda dedi hayattadır. Huruç vaktini bekliyor. Ezberledim yani. Huruç vaktini bekliyor.
Sizin kurduğunuz cümle yani.
Değil. O cümleyi ben söylüyorum.
O cümleyi tekrarlamışsınız bu ifadeye göre. Evet. Öyle anlaşılıyor.
Hiç o kadar etki. Hala şu anda onu yaşıyorum yani o şeyi. Ve çekti gitti. Gidince ortalık gene eski hale geldi. Baktım oturuyorum. Lambayı yaktım. Saat 1. Heyecanlandım. Neyse dışarı çıktım. Dolaştım. O zaman Ravza kapatılıyordu. Saat 4:30 sıralarında efendi işte en azından dışarı çıkacak. Senaber Otel'de kalıyorduk. Kapısına geldim. Efendim Hazretleri dedim ben bu gece bir rüya gördüm dedim. Müsaadenizle arz edeyim dedim hani. Buyurun dedi. Anlattım böyle. Bana bakarak elini omuzuma koydu. Maşallah dedi. Allah mübarek etsin dedi. Bu dedi bir zuhurattır. İnşallah görürüz. Aynen böyle hiç. Şey. Ve ben bu beyanatımı yeni değil 99'dan beri söylüyorum. Hoca efendi bunu zaman zaman duymuştur. İtirazı da olmamıştır. Son birkaç senedir ben bazı böyle değişik düşündüğünü duyuyorum. Daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Sabancı'da Beyan Dergisi'yle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti. Yani, yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyorduk. Efendi Hazretleri de söylüyor.
Maşallah elhamdülillah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız canlı olarak yayınlanacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı günler.